Ayrım 21, sayfa 161. Görüldüğü üzere vahyin ahlaki açıdan bir zorunluluk olduğunu iddia edenler, kendi içlerinde farklılaşsalar da vahyin bir emir olduğunu kabul etmekte, Tanrı'nın emrettiği şeylerin iyi ve ahlaki açıdan yapılması gerektiğini düşünmektedirler. Vahyin emir olduğu anlayışı, İslam teolojisi kadar Hristiyan teolojisini de belirleyen temel bir etmendir. Klasik döneme ait bu vurgu, gerek Hristiyan teolojisinde, gerekse İslam teolojisinde bugün de önemli bir yere sahiptir. Vahyin, sosyal ve ahlaki açıdan bir zorunluluk olmadığını, fakat onun insanlar için bir ihtiyaç olduğunu iddia eden düşünür ve filozoflar da vardır. Farabi, İbn Sina, Thomas Aquinas, İbn Rüşd bunlara örnek olarak verilebilir. Mesela, felsefenin vahyin ispatı ile yaklaşımında temel olarak vahyin sosyal ve ahlaki açıdan bir ihtiyaç olduğu üzerine vurgu yaptığı görülür. Farabi, vahiy meselesini siyasi ve ahlaki bir konu kabul ettiğinden onu siyaset ve ahlak kitaplarında inceler. O, vahyin siyasi ve ahlaki yönüne değinirken Platon'un kral filozof anlayışını filozof peygamber şekline dönüştürmekte ve vahyin faziletli şehrin inşası için önemli olduğunu söylemektedir. Farabi'ye göre insanı hayvanlardan ayıran en önemli özellik korkularını kontrol edebilmesi ve onun diğer insanlarla ilişkiye girme zorunluluğunda bulunan sosyal bir varlık olmasıdır. Bu yüzden insanlar şehirler kurar ve sosyal ilişkiler içerisinde yaşarlar. Fakat hikmet ve akıl sahibi olmayanlar kanunla şehir kuramazlar. Şehrin kurulması ve devamı kanunla adaletin sağlanmasına bağlıdır. Kanun ve adalet de bir kanun koyucu ve adalet belirleyici gerektirir. Farabi, kanun koyucu ve adaleti belirleyen kişinin filozof peygamber, imam olabileceğini iddia eder. Ona göre filozof peygamberin şehirde sosyo-ahlaki düzeni yerleştirebilmesi, yani sıradan halka bunları benimsetebilmesi için bir insan olması gerekir. Dipnot 14. İbn Sina'nın da benzer şeyler söylediği görülmektedir. Dipnot 14. Farabi, El-Medinetül Fazıla, Çev Ahmet Arslan, Vadi Yay, Ankara 1997, S99-109. Sayfa 162. İşte böyle bir varlık insan olabilir. Çünkü o insanlara hitap edebilmeli ve kanunu yerine getirebilmelidir. O insanları iddia ettiklerinden vazgeçiremezse onlardan her biri kendi isteklerinin adalet olduğunu düşünür. Dipnot 15. İbn Sina, Şifa, İlahiyat 2, Çev, Michel E. Marmura, parantez içinde Healing Metaphysics, Medieval Political Philosophy, Ed. Ralph Lerner, Muhsin Mehdi, 6. baskı, Cornell University Press, New York, 1989, S99. Farabi ve İbn Sina, kanun ve adaletin sağlanabilmesi için filozof peygamberi bir pedagog gibi düşünmekte, peygamberin kendisinde bulunan tahayyül gücü yetisiyle halka bu ilkeleri benimsetebileceğini iddia etmektedir. Onlara göre, nasıl insan aklıyla hayvanlar üzerinde tasarrufa sahipse, peygamberlerin de halk üzerinde böyle bir tasarrufu vardır. Ancak faal akılla ittisal kurmuş bir peygamber veya filozof halkı mutluluğa sevk edebilir. Farabi ve İbn Sina sadece ortaya koydukları taakkuli ve tahayyüli vahiy doktrinleriyle klasik İslam teolojisinden ayrılmamakta, aynı zamanda vahyin ahlaki ve sosyal adalet için zorunlu değil fakat bir ihtiyaç olduğunu söyleyerek de onlardan uzaklaşmaktadırlar. Gerçi Mutezile de felsefe gibi ahlaki iyinin akılla bilinebileceğini iddia etse de son tahlilde onlar klasik İslam teolojisinde olduğu gibi vahyin bir ihtiyaç olmadığını, bir zorunluluk olduğunu savunurlar. Felsefeye göre vahiy ihtiyaçtır fakat bir zorunluluk değildir. Çünkü cahil halk neyin iyi ve neyin kötü olduğunu bilememesine rağmen soyut gerçekleri kavrayabilen hikmet sahibi kişiler bunları bilebilirler. Sayfa 163. Burada gerçekte kazanılmış akılla neyin iyi, neyin doğru ve neyin hak olduğunu bilebilenler için vahiy bir zorunluluk olmasa da, onları kavrayamayanlar için vahyin neredeyse bir zorunluluk olarak kabul edildiği görülür. Bununla birlikte Farabi'nin akılsallar teorisi merkezinde meseleye yaklaşacak olursak, peygamber de faal akılla yakınlık kurabilmek için diğer insanlar gibi her bir akıl aşamasını geçmek zorundaysa, yani peygamberlik kazanılan bir şey ise, burada vahyin zorunluluğundan bahsetmek mümkün değildir. Kısacası felsefeye göre vahiy aklıyla hakikate ulaşamayan halk için bir ihtiyaçtır. Görüldüğü üzere klasik teoloji sosyal ahlaki nedenlerden dolayı vahyin gerekli olduğunu, iyi ve kötünün vahiy olmadan bilinemeyeceğini, felsefe ise ahlaki iyinin bizzat akılla bilinebileceğini, vahyin halk için gerekli olduğunu söylemektedir. Fakat ikisinde de ortak bir nokta vardır. O da her iki yaklaşımın da netice olarak ontolojik ve metafizik bir örgüye dayanarak ahlakı temellendirmeleridir. Klasik teoloji, ahlakı iyi ile Tanrı iradesi arasında bir özdeşlik kurmakta ve ahlakı uluhiyete, felsefe ise her ne kadar iyi, iyi olduğu için yapılmalıdır dese de, sudur anlayışı çerçevesinde her şeyi ilk sebebe bağlamaktadır. Bu ise metafizik olmadan ahlak olamaz demektir. Klasik teoriye göre iyi ve kötüyü belirleyen bizzat Tanrı'dır. Fakat iyi Tanrı buyruğuna bağlanıyorsa o zaman Tanrı iyidir demenin de bir anlamı kalmamaktadır. Şayet Tanrı iyidir denilirse o zaman da iyi ile kötünün Tanrı'nın buyruğuna bağlı olmayan bir anlamı olması gerekecektir. Çünkü Tanrı'nın buyrukları, onun yapmış olmasına bağlı olmaksızın kötü değil, iyidir. Bu ise, iyi ile kötünün sadece Tanrı tarafından yaratılmadığını, özü bakımından Tanrı'dan önce olduğunu kabul etmek demektir. Dolayısıyla klasik teoloji, ahlakı vahiy ile temellendirirken bir kısır döngü içerisine girmekte ve adam öldürme, yalan söyleme, başkalarına ait olan bir şeyi çalma ve bunun gibi kötüdür, ama Tanrı başka türlü dileseydi bunların hepsi iyi olurdu gibi bir argümanı kabul etmek zorunda kalmaktadır. Metafizik bir epistemoloji merkezinde ahlakı, siyasetin bir hizmetkarı gibi gören felsefe ise, bilgi, ahlak, adalet arasında bir ilişki kurmakta, insanın akılsallar aşamasındaki durumunu ahlaka irca etmektedir. Bu ise iki postulatın kabulü demektir. 1. Amaç, İyi bireyden ziyade iyi bir topluluk meydana getirmektir. 2. Akıllı olan cahilden daha ahlaklıdır. Sayfa 164. Kanaatimizce aptal olmak istenmeyen bir şeydir. Fakat kesinlikle ahlak dışı değildir. Ahlaki yönden öğrenim görmüş bir kişinin, öğrenim görmemiş bir kişiden, zekinin aptaldan iyi olduğunu kanıtlayacak hiçbir şey yoktur. Dipnot Yıldız. Bir orkestrada birinci keman obuadan daha önemlidir. Ama gerçekte ikisi de bütünün eksikliği için gereklidirler. Aynı şekilde iyi kişiden ziyade iyi bir toplumun meydana getirilmesinin amaç olduğu ispatlanamaz. Vahiy ile mucize, ahlak felsefesi bağlamında ele alındığında birçok insanın vahiy ile mucizeden ahlaki yargılar çıkarma gayreti içerisinde oldukları gözlemlenmektedir. Hatta çoğu zaman Tanrı'nın iyileri mükafatlandırdığı veya kötüleri helak ettiği, cezalandırdığı ve onun ahlaki bir fail olduğu iddia edilmektedir. Bu yüzden önce vahiysel önermelerden ve mucizelerden ahlaki yargılar çıkarılabilir mi meselesinin, sonra da vahiy ve mucize arasında bir fark olup olmadığının tahlil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayfa 165. Nesnel olaylardan ahlaki yargılar, Moore'un da söylediği gibi, dırdan meli malıya geçmektir ve bizzat nesnelerin kendisi iyi veya kötü olamayacağından, bu çıkarılan yargılar bir bakıma sadece insanın kendi durumu alışını ve psikolojisini yansıtır. Dipnot 16. Tom Le Bohamp, Naturalistic Fallacy, Philosophical Ethics, McGraw Hill Book Company, New York 1982, S-345-352. Bu yüzden nesnel şeylerden ahlaki yargılar çıkarmanın nesnelerin bizzat kendisinden değil, insan doğasından kaynaklandığı söylenebilir. Birçok kişi mucize ve helaklerden ahlaki yargılar çıkarılabileceğine inandığı gibi, bu türden olayların sebebinin de çoğu zaman ahlaki sebepler olduğunu kabul eder. Kutsal kitaplarda onların bu inancını teyit eder mahiyettedir. Vahisel önermelerde bazen toplumsal ve ahlaki bozulmuşluğun helaklere sebep olduğu, bazen de ceza ve mucizelerin ahlakı belirlediği aktarılmaktadır. Burada karşımıza çözülmesi güç bir soru ve sorun çıkmaktadır. Acaba bu bozulmuşluğun yapısı mı helaklere sebep olmaktadır? Yoksa helakler bizzat Tanrı'nın müdahale ederek kötü davranışları cezalandırması mıdır? Ya da bu olayların gerisinde ne ahlaki ne de dini bir sebep olmayıp onlar sadece doğal olaylar mıdır? Toplumsal ve ahlaki bozulmanın en azından toplumsal felaketlere neden olabileceği açıktır. Kant'ın ahlak metafiziğinin tersine çevirerek söyleyecek olursak, kişinin dişini fırçalamadığında dişinin çürümesi gibi insanın kendisini, başkalarını ve doğayı tahrip etmesi de toplumun ve ekosistemin bozulmasına sebep olabilir. Kısacası insan doğası felaketlere ve helaklere neden olabilecek bir yapıya sahiptir ve bunun gerisinde de onun özgür ahlaki bir varlık olması bulunur. Böyle bir anlayışı kabul etmek acaba kutsal kitapların ruhuna ters midir? Şayet kutsal kitaplar her şeyin bir ölçü, takdir üzere yaratıldığını söylüyorlarsa ve özgür ahlaki varlıklar konulan ölçüyü bozuyorsa, bu bozulan ölçünün de felaketlere sebep olduğu kararına varılıyorsa, neden böyle bir düşünce vahyin ruhuna ters olsun? Özgür ahlaki varlık konulan ölçüyü değiştirdiğinde düzen bozulmakta ve onun neticesinde meydana gelen alışık olunmadık duruma da insanlar helak demektedirler. Sayfa 166. Mesela Kur'an'ın fesat kavramıyla anlatmak istediği böyle bir şeydir. Çünkü fesat, bir şeyin tabiatının bozulması veya sütün bozulması anlamına gelir. Kur'an bu kavramı hem ahlaki hem de kozmolojik alan için kullanarak sütü bozulmuş insanın, yani ahlaki çöküntü içerisindeki insanın kozmosun bir parçası olmasından dolayı çevresinde felaketlere ve bozulmalara sebep olacağını söyler. Böyle kişilerden oluşan bir toplumunda daha büyük bozulmalara neden olabileceğini belirtir. Dipnot 17. Bakınız Bakara 2/11. Ra'd 13/25. Sa'd 38/28. Afet, deprem, helak gibi doğa olaylarını ahlaki olaylara isnat etmeksizin tabii sebeplerle açıklamak da mümkündür. Vahyin, mucizeler, helakler ve benzeri olaylarla ilgili ifadelerinin sembolik yaklaşımlar olduğunu, doğanın genel işleyişi içerisinde depremlerin, sellerin, meteor düşmelerinin ve benzeri şeylerin nadir meydana gelen olaylar olmasına rağmen doğal nedenlerle oluştuğu iddia edilebilir. Vahyin bu türden olaylardan bahsetmesi insanın bu olaylardan ibret alması ve mutluluğa ulaşmak için gayret sarf etmesini sağlamaktır. Kısacası amaç insanın iyi insan olma yoluna yönlendirilmesi ve insanların böyle bir anlatım yöntemini kolayca anlayabilmeleridir. Dipnot 18. Hanifi Özcan, Maturidi'ye göre Kur'an'daki kıssa ve meselelerin epistemolojik amaç ve önemi. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi İzmir 1995 S-105-117. Burada amaç mutluluğun kazanımı olduğundan mucizeler ve benzeri şeylere önem verilmemekte, fakat mucizevi şeyler insanların pedagojik gelişimi için bir ihtiyaç olarak görüldüğünden reddedilmemektedir. Sayfa 167. Yukarıdaki açıklamalara rağmen inananlar, helakleri ve mucizeleri meydana getiren failin ne doğa ne de insan olduğu kabulüne yanaşmazlar. Onlar bu helakleri gerçekleştiren failin bizzat Tanrı olduğunu iddia ederler. Kanaatimizce yukarıdaki düşünce örgüsü içerisinde de varlıkların hepsinin Tanrı tarafından yaratıldığı kabul edildiğinden gerçek failin Tanrı olmadığı söylenmemektedir. Fakat çoğu kişiye göre helakler ve mucizeler bizzat Tanrı tarafından özel bir zaman ve mekanda özel bir duruma istinaden gerçekleştiğinden ancak Tanrı'nın iradesiyle açıklanabilir. Bu ise felsefe literatüründe teodise problemi olarak bilinen bir dizi sorunla karşılaşılması demektir. Bu bağlamda Ebubekir Razi, insanları hakikate ulaştırmak için vahiy ve mucizenin gerekmediği kanaatindedir. Hatta o, vahyin mutluluğun değil, huzursuzluğun ve adaletsizliğin kaynağı olduğunu düşünür. Allah'ın bazı kimseleri peygamber seçip, bütün insanlardan üstün tuttuğunu, peygamberleri önder yapıp insanları onlara muhtaç kıldığını nereden biliyorsun? Peygamberler yüzünden insanların birbirine düşmesini, düşmanlık duygularının gelişip savaşların artmasını ve bu sebeple insanların helak olmasını ilahi hikmetle nasıl bağdaştırıyorsun? Hakim ve rahim olan Allah'ın hikmet ve merhametine yaraşan, dünya ve ahirette yararlı ve zararlı olan şeylerin bilgisini bütün kullarına ilham etmek ve insanların birbirinden üstün tutmamaktır. Böylece insanlığı felakete sürükleyen görüş ayrılıkları ve çekişmeler ortadan kalkmış olur. İnanç ayrılıkları sonucunda insanların birbirlerinin kanını dökmesinden, düşmanlık duygularının savaşlara yol açıp bir felaket halini almasındansa, bizim söylediğimiz daha tutarlı ve daha güvenli bir yoldur. Nitekim nice kimselerin bu yüzden öldüğünü görmekteyiz. Dipnot 19. Hatim Er-Razi, Allâm-ı Nübüvve, Çev Mahmut Kaya, 1. baskı, klasik, İstanbul 2003, S83-84. Allâm-ı Nübüvve eserinde Hatim Er-Razi, Ebu Bekir Er-Razi ile nübüvvet üzerine yapmış olduğu diyaloğu aktarır. Sayfa 168. Razi'nin ifadelerinin özellikle ateist filozofların vahiy ve mucize meselesine yaklaşımına benzediği görülür. Mesela bunlardan biri olan Russell, peygamber olduğunu iddia eden kişinin epistemolojik olarak kendisini İngiltere kralı ilan eden sokaktaki kişiden daha anlamsız olduğunu söyler. Dipnot 20. Russell, Power, Routledge, 2. baskı, London and New York, 1995-S176-177. O, peygamberlerin Tanrı'dan vahiy aldığına delalet ettiğine inanılan mucizelerin eski döneme ait efsanelerden başka bir şey olmadığını, çünkü onları ispatlayacak bilimsel bir verinin bulunmadığını düşünür. Dipnot 21. Russell, What is an Agnostic? The Basic Writings of Bertrand Russell, et Robert Egner, Lester Denon, New York 1961, S583. Ona göre artık inananlar da bugün Nuh tufanı, Adem ile Havva efsanelerini hararetle ve literal olarak savunmamaktadır. Russell, vahiysel önermelerden neşet ettiğine inanılan dinlerin insanları mutlu etmediğini, böyle bir anlayışın tarih içerisinde incelendiğinde savaşların, ikiyüzlülüğün, ahlaki bozulmanın, bilimden uzaklaşmanın ve benzeri kötülüklerin kaynağını teşkil ettiğinin görüleceğini iddia eder. Vahiy tutuculuğu, geçmişin alışkanlıklarına katılmayı kutsadı, hoşgörüsüzlüğü ve kini kutsadı. Onda bulunan hoşgörüsüzlük namına ne varsa bugün bile korkunçtur. Dipnot 22. Russell, İnsanlığın Geleceği, Çev Memduh Balaban, Ataç, Kitabevi, 3. baskı, İstanbul 1963, S21. Vahye dayanan bir inancın sonuçta yarar sağladığına inanmıyorum. Bazı zaman ve durumlarda bir takım yararlı etkiler yaptığını kabul etmekle beraber, onun insan aklının bebeklik dönemine, şimdi geride bırakmaya başladığımız bir evresine ait olduğu kanısındayım. Dipnot 23. Russell, Sorgulayan Denemeler, Çev, Nermin, Arık, TÜBİTAK Yayınları, 4. baskı, Ankara 1996, S164.